neyse adımız
yemek
yere,
için. Adım yere, özel yemek.
Hayatın sesleri. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize başkentten merhaba diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan siz de ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda ulaşmanız mümkün bizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Bırakın aşıkçı geldi hanım, kalp kırıklarınızı çöpe atın aşıkçı geldi hanım, eski sevgilileri kapıya bırakın aşıkçı geldi hanım, kalp kırıklarınızı çöpe atın aşıkçı geldi hanım. Güzel bakarım, saçlarınıza güller takarım, ellerinize dokunup yakarım, aşıkçı geldi hanım. Önce aşk şarabından içerim, sonra sevip sevip kaçarım, kalbinize derin yara açarım, aşıkçı geldi hanım. Aşıkçı geldi hanım, eski sevgilileri kapıya bırakın, aşıkçı geldi hanım, kalp kırıklarınızı çöpe atın, aşıkçı geldi hanım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Günümüzde kanser tedavi yöntemleri arasında yaygın olarak kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlerini görüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Cerrahi kanserin ana tedavi yöntemlerinden biri. Şimdi özellikle kanserin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri. Biz de bugün bu cerrahi boyutunu konuşacağız. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı, cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ali Ekrem Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, cerrahi boyutunu konuşacağız dedik. Cerrahi bölgesel bir tedavi midir?
Evet, bölgesel bir tedavi. Sonuç olarak organ kanserleri için kullanılan bir yöntem. Hani evet, kanser hastalarının hepsinde belki kullanılan bir yöntem değil. Evet. Ama organ kanserlerinde, vücudumuzda gelişen tüm kanser hastalıklarında cerrahi bir yöntem, tedavi yöntemi, ayrıca evet, tanı yöntemi olarak yer evet, alıyor.
Özellikle hangi tedavi yöntemi olarak kullanılıyor? Çözüm ve tamamlayıcı olarak mı?
Ya aslında ikisi de, İkisi. Ama kanserin öncelikle bir bölgesel başlayıp daha sonra vücuda yayıldığı düşüncesi hala hakim. Çok uzun yıllardan beri var olan teorilerle. Hı hı. Bu durumda bir organda, bu meme olabilir, mide olabilir, kalın bağırsak olabilir, akciğer olabilir. Bu organlarda oluşan bir tümöral kitlenin çıkartılması tedavinin en öncelikli ve başarılı sonucunu sağlıyor.
Evet. Şimdi ama öncelikle kabullenmek gerekiyor galiba. Kanserin türü ve oluştuğu yer de önemli. Hı-hı. Yayılma derecesi de önemli. Evet. Cerrahi müdahale Hı-hı. yapabilmek
Tabii.
için değil mi?
Tabii ki. Tabii ki bu böyle bir şüphe karşısında öncelikle bu bizim aramızda evreleme, evet, halk arasında tarama falan diye geçen hani bazı yöntemlerle vücutta başka yerde hastalık var mı, ona da metastaz diyoruz. Bir kere onlar değerlendiriliyor. Hı hı. Ondan sonra eğer sadece organa sınırlı kaldıysa hastalık, o zaman cerrahi yöntem ilk seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ama metastaz varsa ya da organda bölgesel olarak ilerlemiş, sağ çevre dokulara yapışmışsa, önce tümörü küçültüp kemoterapi ya da radyoterapiyle sonra cerrahi yöntemleri deniyoruz.
Evet.
O yüzden hani sadece bölgesel hastalıkta cerrahi yöntemler tedavi amaçlı kullanılıyor. Aksi Hı-hı. takdirde diğer bahsettiğiniz, demin söylediğiniz yöntemlerle öncelikle sistemik tedavi dediğimiz tedavileri uyguluyoruz.
Evet. Şimdi ameliyat olan kanser hastasının daha uzun yaşadığı söylenir. Bunun tam Hı-hı. tersi de konuşulur. Bıçak değdi, kanser Hı-hı. yayıldı evet, diye. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Yani o çok doğru bir tanım değil. Ama hani sonuç olarak böyle halk arasında oluşmuş fikirlerin bir kısmında doğruluk payı var. Bu gerçek mi çok tartışılır ama sadece bazı hastalıklarda geçerli olabilir. Özellikle ama orada da yine tedavi cerrahi. Ama biz tümörü çıkartmayıp tümörün bir parçasını hastada bırakıp tümörü tamamen çıkartmadığımız zaman orada kalan hastalık eskisine nazaran daha hızlı büyümeye başlar. İşte bıçak deyince üredi tanımı buradan geliyor. O bir tedavi yöntemi değil tabii ki.
Sizin az önce bahsettiğiniz gibi o tür durumlarda önce kemoterapi sonra
tabii,
cerrahi yani, müdahale.
Yoksa her kanser bıçak değse ve çoğalsa hı hı. bizim bu tedavileri yapmamamız, hani etik olarak yapmamız son derece yanlış olurdu.
Evet. Peki hangi hastalıklarda cerrahi daha iyi sonuç veriyor? İşte örneğin meme kanserinde ya da bağırsakta diyebilir miyiz yoksa?
Tabii. Yani şöyle hani solid tümörler diye tanımlanır. Hani
solid.
Onu solid aslında organ kanserleri evet, anlamında kullanılıyor bizim tıp
dünyasında.
Ama hani organlara ait tümörlerde cerrahi son derece etkili oluyor. Ama bu çok eskiden beri var olan tedavi yöntemleri hani günümüzde daha sınırlı, hastaya daha az zarar veren, daha kibar cerrahi yöntemler oluyor. İşte mesela meme kanserinde memenin tamamını almak yerine sadece bir kısmını alarak, arkasından radyoterapi, kemoterapi uygulayarak, memeyi koruyarak özetle, daha estetik açıdan da, moral açısından da hastaya çok yardımcı olan sınırlı cerrahi işlemler günümüzde daha popüler olmaya başladı.
Evet.
Laparoskopik yani işlemler, yani kamerayla kapalı ameliyat olarak adlandırılan işlemler.
Bu kanserin türüne göre değişiyor mu? İşte lazer laparoskopisi ya da robotik cerrahisi.
Tabii ki. Bazı tümörlerde uygulayamıyoruz. Kimlerde uygulayamıyoruz? Özellikle birden fazla organı içeren, kemoterapiye dirençli ama mecburen cerrahi yapılması gereken ilerlemiş kanserlerde laparoskopi ya da robotik cerrahi yapamıyoruz. Onlar da mecburen açık cerrahi uygulanıyor. Hı. Ama özellikle prostat kanserinde çok yaygın olarak kullanılmaya başladı. Ama günümüzde şimdi kolon kanserlerinde, mide kanserlerinde, karaciğer tümörlerinin bazılarında robotik ya da laparoskopik cerrahi son derece rahat uygulanıyor. Hasta için çok konforlu oluyor. İyileşme süreci daha hızlı oluyor. Ve yani karnınıza baktığınız zaman da işte birkaç tane küçük kesi dışında ciddi bir yara olmuyor. Bu da hastayı çok mutlu ediyor açıkçası.
Evet, evet elbette. Peki biraz da ameliyatın nasıl gerçekleştiğinden söz edelim. Sadece bölgesel dedik ama çoğu zaman bölgenin de dışına taşılabiliyor galiba değil mi?
Yani özellikle karın içerisindeki organlar sabit değiller, hareket halindeler. Gün içerisindeki aktivitemiz nedeniyle sabit olan bazı organlar var. Karaciğer, dalak, aşağıda kalın bağırsağın son kısmı, rektum diyoruz, mesane. Onun dışında ince bağırsaklar sürekli bir hareket halindeler. Midemiz daha yarı hareket halinde diye adlandırabiliriz. O yüzden bu organlarda oluşan kanserler yanındaki komşu organa yapışabiliyorlar ve oradan daha böyle sarılabiliyor diğer organlarla. Sınırlanıyor aslında bir yerde. Ama bu işlemde ameliyat yapılacaksa komşu olduğu, yapıştığı organı da beraber çıkartmak gerekiyor. Sebebi de bizim cerrahi sınır dediğimiz, çıkarttığımız dokuyu patolojiye gönderdiğimiz zaman tümörün ortada bir yerde olması, tümörün etrafında sağlıklı normal dokunun olması gerekiyor. Komşuluk olunca da mecburen o organları da bir kısmını çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu lokal bir hastalık bile olsa yani yaygın bir hastalık olmasa bile bazen gerekiyor. O yüzden ameliyat birden fazla organı çıkartmakla sonuçlanabiliyor. Bu hastanın çok ilerlediği anlamına gelmiyor her zaman.
Evet.
Sadece komşuluk ilişkisi nedeniyle oluyor.
Evet. Şimdi tabii bu ameliyatın riskleri de var çok fazla değil mi? Biraz da bu risklerden söz edelim isterseniz.
Yani risk tanımlaması şöyle. Bir kere her ameliyatın olası riskleri var. Hiçbir yandaş hastalığı olmayan bir bireyde bile birçok ameliyatın tahmin edilemez komplikasyonlar dediğimiz sorunları olabilir. Yani nedir bunlar?
Enfeksiyon
olabilir. Hasta ameliyat sırasında ya da sonrasında hiçbir kalp hastalığı olmamasına rağmen kalp krizi geçirebilir. Damarlarındaki ayak, bacak damarlarının toplar damarlarında tıkanıklık olabilir. Bu tür komplikasyonlar olabilir. Artı eğer hastanın yandaş bir sorunu varsa yani şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi bunlar ameliyattan önce incelenip anestezi ve hangi organla ilgiliyse o organın uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası çok önemli tabii.
Aynen
ki.
Öyle tabii ki.
Evet.
Ona göre de bir risk ortaya atılıyor. O riskten sonra da bu biz ameliyatı yaparsak hastanın ölüm riski ne kadar olabilir? Bu yapacağımız ameliyat hastanın hayatını gerçekten uzatacak mı? Yoksa böyle olursa risk altına mı alacak? Bunları değerlendirip hastayla, bazen hasta yakınlarıyla görüşüp o riskler, yüksek riskli hastalar için konuşuyorum bunu. ortaya konup tartışılır ve ona göre ameliyatı planlanır. Ama evet, aksi takdirde hiçbir yandaş hastalığı olmayan kişilerde son derece düşük risklerle artık günümüzde yapılıyor. Yani evet, Türkiye'nin her yerinde neredeyse.
Evet. Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. Mide kanserinde midenin tümünün alınması söz konusu mu? Bu durumda ne yapılıyor diye soruyor.
Tabii yerleşimine göre aslında mideyi üç parçaya ayırabiliriz. Özellikle yemek borusuyla birleştiği yer, midenin başlangıç kısmındaki tümörlerde, tümör çok küçük bile olsa genelde midenin tamamını almayı tercih ediyoruz. Sebebi de beraberinde alacağımız lenf bezlerinin bulunduğu yerde mideyi besleyen ana damarlar var. Onları da kesiyoruz. Midenin beslenmesi bozuluyor. O yüzden tamamen alıyoruz. Bu hani hastanın yaygınlığıyla alakalı değil, tamamen teknik bir nedenden dolayı. Mideyi tamamen aldığımız zaman ince bağırsaktan yeni bir mide oluşturuyoruz. Midenin bizim sindirim sistemimizdeki görevi aslında bebek maması kıvamına getirmek gıdalarımızı. Sindirim, yani beslenmenin kana geçmesini sağlayan organımız aslında ince bağırsak. Midede gıdalar asitle birleşip bir mama haline geliyor ve 12 parmak bağırsağımıza geçiyor. O yüzden midenin alınması sindirimde aslında beslenme bozukluğu yapmıyor. Sadece gıdanın kalitesini, oraya geçen, ince bağırsağa geçen gıdanın kıvamını ayarlıyor. Hastalara iyi çiğnemelerini, azar azar sık sık yemelerini ve buna benzer birkaç tavsiye daha yaptığımız zaman yerine koyduğumuz ince bağırsaklı hasta son derece normal bir şekilde hayatına devam ediyor.
Evet. Şimdi ameliyat sonrası süreç önemli dedik ya, birazcık evet, da bundan söz edelim lütfen.
Şimdi ameliyat sonrası bizim için önemli, en önemli şeyler yara enfeksiyonları. Hastanın yandaş sorunları varsa onların alevlenmesini engellemek, kalp, şeker, tansiyon gibi. Ve üçüncüsü de yaptığımız bölge, ameliyat yaptığımız bölgedeki yara iyileşmesi, yani dokuların iyileşmesi. Bu meme kanseri, tiroid kanseri gibi organlarda çok ciddi bir problem olmuyor. Meme kanserinde o bölgede bir sıvı toplanması olabiliyor. O da çok doğal bir şey. Onu takip ediyoruz en önemlisi. Tiroid kanserinde de aynı şey geçerli. Ama karın içerisindeki ameliyatlarda sindirim sistemine yaptığımız müdahalelerde o organları birbirine tekrar dikiyoruz. Ve sonuç olarak o organların içinden gıda geçiyor. Ve bu dikişlerin yetersizliği gıdanın karnımızın içine akmasına sebep oluyor. O yüzden karın içi ameliyatlarda biraz daha ciddi komplikasyonlar çıkabilir. Daha sıkı bakıyoruz hastalara, yoğun bakıyoruz. Daha doğrusu yoğundan kastım, daha fazla diren koyuyoruz. Yoğun bakımda biraz daha uzun kalıyorlar hastalar. Erken dönem en önemli komplikasyonlar bunlar oluyor. Tabii ki solunumuna dikkat ediyoruz. Ağrısı olduğu için rahat nefes alamadığından bir akciğer enfeksiyonu olmasın diye. Erken mobilize ediyoruz. Yani çabuk dolaşmasını istiyoruz hastaların. Uzun süre yatmasını istemiyoruz. Hemen dolaşması aslında bütün sistemin kendine gelmesi için çok yardımcı oluyor. Hem nefes alması, hem kardiyovasküler sistemin sıkıntılarını bir an evvel ortadan çıkartıyor. O yüzden en önemli gözlemlediğimiz noktalar bunlar.
Peki ilerlemiş hastalıklarda mı cerrahi tedavi uygulanamıyor?
Şöyle,
ya yani da hangi hastalıklarda uygulanamıyor?
Yani bir kere hani lösemi, lenfoma diye bildiğimiz kemik iliğine ait ya da kana ait kanser türlerinde cerrahi zaten tamamen konu dışı. Onun dışında hani organ kanserleri olarak bahsettiğimiz zaman bir metastaz yapmış olması başka yerlere. Yani mesela bir mide kanseri var, akciğerine metastaz yapmış. Ya da kalın bağırsak kanseri var, akciğerine metastaz yapmış. Pankreas kanseri var, karaciğere metastaz yapmış. Bu tip hastalarda ameliyat indikasyonu son derece sınırlı. Yani ameliyat kararı vermek çok sınırlı. Neden? Çünkü bir organda başlamış, başka bir organa sıçramış. Bu daha vahşi bir hastalığın göstergesi. O zaman biz ameliyat yaptığımız zaman hastada tümör kalacak mı kalmayacak mı ona bakacağız. Tümör,
İki organ da aynı anda temizlenemiyor.
Çıkartılabilir. Evet. Yok, çıkartılabilir. Evet. Onun kuralları var. Ama en çok bu kolon kanserinde mümkün. Kolon kanseri hastalarının büyük bir kısmı karaciğere metastaz yapıyor. En önemli hedef organ orası. Bundan 15-20 yıl önce kolon kanserin karaciğer metastazı hastalar ilerlemiş hastalık gibi kabul edilirken, şimdi tedavi edilebilir bir hastalık oldu. Evre 4 diye halk arasında bilinen şey ama tedavi edilebilir bir evre 4. Hı hı. Onlara bazen önce kalın bağırsağını ameliyat edip sonra kemoterapi verip arkasından karaciğeri ameliyat ediyoruz. Bazen aynı seansta ikisini birden yapıyoruz. Bazen hiç dokunmadan önce kemoterapi yapıp sonra bir organı, karaciğeri, sonra kalın bağırsağı çıkartabiliyoruz.
Kanserin seyrine göre
herhalde. Kemoterapiye verdiği cevaba önemli.
Göre, evet.
Hastanın performansına göre tabii ki. Bir de lokal ilerlemiş hastalık oluyor. Palyatif tedavi yöntemleri var. Yani hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik girişimler var. Bunlar yine ilaç tedavisi olabilir. Bazen ışın tedavisi, radyoterapi oluyor. Bazen de cerrahi oluyor.
Evet. Ki artık cerrahi de bu konuda çok da çeşitli yöntemleri var. Korkulacak bir tedavi
yöntemi değil.
Değil. Ama biz yine de cerrahiden de uzak, sağlıklı günler dileyelim,
evet,
dinleyicilerimize.
Inşallah.
Ve çok teşekkür ederim bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Estağfurullah, çok
sağ
teşekkür
olun,
ederim.
Var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, genel cerrahi uzmanı, cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ali Ekrem Ünal stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle stüdyomuzdan uğurluyoruz.
Başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar. var yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu?
...15.31'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun sevgili Ünsal Turan. Evet, nasıl geçti Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Danimarka'da?
Cumhuriyet Bayramı deyince zaten adı üzerinde hepimizin çok büyük bir hasretle beklediğimiz bir gün. 29 Ekim olsa da Cumhuriyetimizi kutlasak diye. Oldukça coşkulu geçti. Kopenhag Büyükelçiliği rezidansında tadilat işlemleri olduğu için Kopenhag Üniversitesi'nin fest eğlence salonunda düzenlendi bu sene resepsiyon. İlk önce ilk iki saatte yabancılara yönelik bir davetti. Daha sonrasında da iki saat Danimarka'da yaşayan Türklere yönelik bir davet oldu. Oldukça kalabalık bir katılım vardı. Danimarka'da yaşayan Türk toplumunun önde gelen isimleri bu resepsiyona katıldılar. Örneğin dernek yöneticileri, yerel yönetimlerde görevli Türk politikacılar, milletvekilimiz, tek milletvekilimiz Yıldız Akdoğan gibi. Bir de tabii resepsiyonda diğer Türk Cumhuriyetlerinin, Türkü ülkelerinin temsilcileri de vardı. Azerbaycan, Türkmenistan gibi toplumların temsilcileri de hazır bulundular. Ve resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Sayın Cumhurbaşkanı mesajında gene FETÖ'cülere çattı ve Türkiye'nin 15 Eylül'dü galiba, tam tarih birden hatırıma gelmedi şimdi. Yani darbe girişiminden sonra daha da güçlendiği vurgusu yaptı.
15 mesajında. Temmuz, evet.
15 Temmuz, pardon, evet. Daha da Türkiye'nin güçlendiği vurgusunu yaptı. Ayrıca Türkiye'nin iktidarları, AKP iktidarı döneminde de dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yerini aldığını söyleyerek vatandaşlarımızın 29 Ekim'ini kutladı ve Cumhuriyeti Atatürk'e borçlu olduğumuzu söyledi mesajında. Güzeldi resepsiyon.
Evet. Peki o zaman bir başka konuya geçelim. Yeni yasaya göre son 8 yılda toplam 1 yıl tatil yapan göçmenlerin alacakları yardımların kesileceğiyle ilgili aktaracaklarınız var ki daha önce bununla ilgili sanıyorum bir görüşme yapmıştık.
Evet, biliyorsunuz daha önce programlarda da iktidar aşırı sağ partinin desteğiyle iktidarda kaldığı için Liberal Parti azınlık hükümeti onların isteği doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar yapıyor yabancılara, göçmenlere yönelik. Şimdi de 8 yıl boyunca toplam 2 aydan fazla izinde kalan, aslında yeni kanunla 2 aydan fazla izinde kalınca belediyeden izin almak gerekiyor. Yani Türkiye'de kalan Türkler için söyleyebiliriz bunu, onlara örnek verebiliriz. 2 aydan fazla kaldıkları zaman belediyeden izin almaları gerekiyor. İzin almazlarsa da Danimarka'daki sosyal hakları öldürülebiliyor. Ama şimdi bu yeni kanunla 8 sene içerisinde yaptığı her ikişer ay olsun veya 3 ay olsun her sene yaptığı izinleri izinler toplanacak. Toplam bir yıldan fazla izin yapmış olan varsa onların almış oldukları yardımlar, ekonomik sosyal yardımlar kesilecek. Bu da tabii aslında çok kötü bir şey, çünkü vatandaşlarımız Türkiye'ye gittikleri zaman orada yakınları, akrabaları olduğu için özellikle emekli Türkler Türkiye'de yazları 2 aydan fazla kalıyorlar. Düşünün 8 senede zaten 2 ay bile kalsalar 16 ayı yapar ki 12 aydan fazla ve onlar haklarını kaybedebilecekler. Çok büyük bir risk o başlıyor bundan böyle Türkler için.
Evet, o yani, zaman gelişmeleri yine sizden alacağız sevgili Ünsal Turan. Peki parlamentodaki radyo programına gelelim. Şimdiki milletvekili adayı Fatma Öktem'in parlamentodaki radyo programı yayınları ile ilgili neler paylaşacaksınız?
Evet, kısaca onu da anlatayım. Biz tabii kadınlarımızla çok gurur duyuyoruz. Bir milletvekilimiz var, Yıldız Akdoğan, Sosyal Demokrat, devam ediyor milletvekilliği. Fatma Yeliz Öktem de geçen dönemde Yıldız Akdoğan ve Akdoğan'la birlikte milletvekiliydi. Özlem Çekiş de dahil 3 bayan milletvekilimiz vardı. Geçen seçimde kazanamadı ama çok faal bir vaziyette hem siyaseti yönetiyor, şeyde partisinde, Liberal Parti'de, iktidardaki Liberal Parti'de çok iyi bir konumda, hem de parlamentoda radyo programları yapmaya başladı. Çeşitli siyasi liderleri kendisine konuk yapıyor radyosunda ve son konuğu da eski bakanlardan birisiydi, Mimi Jakobsen, şu anda Kızılay Başkanı Danimarka'da. Onlarla konuştu ve onların neden danışman kullanmadıklarını falan sordu. Çok güzel bir program başlattı Danimarka'da. Yani Danimarkalı siyasetçilerin neden böyle etrafında çok danışman kullanmadan nasıl siyaset yapabildikleri konularını işliyor. Bunun ilkini dün yaptı ve bundan sonra da onun devamı gelecek. Siyasetçilerin çalışmaları hakkında bizim vatandaşlarımız ve Danimarkalıları da bilgilendirmiş oluyor bu programlarla. Çok güzel bir girişim bence Fatma Yeliz Öktem'in başlattığı.
Evet, o zaman siz de bu konuda bizi bilgilendirmeye devam edin sevgili Ünsal Turan. Çok teşekkür ediyoruz bugün de aktardıklarınız için. Danimarka'ya selamlar, sevgiler. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz yine köşemizde. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli devrimlerinden birini konuşacağız. Evet. Harf devrimini konuşacağız.
Evet, yıl dönümü.
Türk harflerinin kabulü bugün. Evet. Yapıldığı günden beri aslında hep tartışıldı. Niçin yapıldığı, sonuçları.
İyi miydi, kötü müydü?
İyi miydi, kötü müydü? Gerçi tarihimizi çok iyi bilmediğimizden kaynaklanıyor herhalde. Bu doğru öğrenmek zorundayız aslında. Biz de onun için harf devrimiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Nedenleri nelerdi diye bir girelim isterseniz.
Tabii ki. Aslında şöyle, bizim bu konuda bir türlü emin olamamamızın sebebi sanıyorum temel olarak kültür tarihini çok takip edemiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biz daha çok savaşların tarihine odaklanan bir yaklaşıma sahibiz.
Belki bir dizi yapılsa bununla ilgili izlenebilir
keşke. Değil mi? Benim hatta kalbimde çok yatar, başka bir ülkede olsa Ç harfi bayramı olurdu derim ben hep. Keşke bir Ç dizisi hakikaten olsa. İsterseniz şuradan başlayalım. Osmanlı alfabesi nedir? Biraz ondan bahsetmek gerek. Hatta belki Türklerin alfabeyle imtihanından bahsetmek gerek. Latin alfabelerini olaya... Şöyle söyleyelim, alfabenin değişimine siyasi yaklaşmak istersek bu yabancı diye başlıyor zaten, evet. Latin kökenli. Öbürü de başka bir kökenliydi. Biz aslında yüzyıllardır başka kökenli alfabeleri kullanıyoruz. İlk alfabemiz Köktürk alfabesi. ve bizim Türkçenin, ana Türkçenin de alfabesi. Köktürk alfabesi Türkçe'ye uygun bir alfabe, runik kabul edilen bir alfabe. Ne demek runik? Aslında bu Vikinglerin falan da yazısı olan bir alfabe. Dolayısıyla keşke araştırılsa yeterince. Hala işte kültür tarihi açısından gereken yaklaşımı gösteremeyebiliyoruz. Şimdi Uygurlarla savaşınca Köktürkler, zaten Köktürk İmparatorluğu sonlanıyor. Uygur'a geçiyoruz ve Uygur alfabesine geçiyoruz. Şöyle anlamlandırabiliriz belki dinleyicilerimiz için. Köktürk alfabesi 38 harf. Uygur alfabesi 18 harf. Hı hı. Yani nasıl azaltıldığını görebiliriz. Evet. Dolayısıyla çok zorluk çekiyoruz. Böyle başlayan imtihanımız yüzyıllarca devam ediyor. 10. yüzyılda Türkler Müslüman oluyorlar. 11. yüzyılda Arap alfabesini benimsiyorlar. Bir yüzyıl. Bu arada Arap alfabesini benimseyinceye kadar yaklaşık 10-12 kimi kaynaklara göre alfabe değiştirmişiz. Fakat Müslüman olduktan sonra ve tabii Anadolu'da varlık buldukça Araplarla iletişim ve doğal olarak Arapça eserlerin ağırlığı dolayısıyla, onu da kabul etmek lazım. Hı hı. O zamanki bütün tıp, astronomi, hani bugün biz bilimleri daha disiplin ayırma eğilimindeyiz. Biraz önce konuğunuz bir genel cerrah beyefendiydi. Ama eski zamanda olsa konuğunuz Ercüment Bey, doğru mu söylüyorum? Yanlış
Ali ifade. Ekrem Bey.
Özür dilerim, Ali Ekrem Bey. Konuğunuz Ali Ekrem Bey aynı zamanda astronom olmak durumundaydı. Çünkü o yüzyıllarda herhangi birinin anatomi çalışabilmesi için aynı zamanda astronomide çalışması esaslı. Evet. Bilimler ayrılmıyordu. Dolayısıyla bu güçlü eserlerin hepsi Arapçaydı. Müslüman olduktan sonra halkın biraz da politik duruşunu da göstermek adına giderek Arap alfabesine dönüldüğü görülmüş. Şimdi Osmanlıca'ya gelirsek 35 ses değeri taşıyan harften bahsediyoruz. Osmanlıca'nın bu arada hani kim konuşuyor bunu diye düşünebilirler. Ömrünün 6 yılını Osmanlıca yazıp okuyup öğrenmeye çalışan biri olarak söylüyorum bunu. Osmanlıcanın sihirli bir tarafı vardır. Gerçekten çok güzel bir dil. Fakat biz şunu bugünden geçmişe bakarken şunu algılamakta güçlük çekiyoruz. Osmanlıca tek bir dil değil. Yani bu Arapça ve Farsça karışık olmasından bahsetmiyorum.
Kaynaklanmıyor, evet.
Yani özel bir durumu var. Osmanlıca kat kat yaşayan bir dil. Bir saray katı var. Bir yüksek ifade seci dediğimiz kafiyeli düz yazı diyebileceğimiz. Hani bugün biz onu yazmıyoruz, hı hı, artık. Yüksek Osmanlıca hali var, yazıda da geçen. Saray dili konuşurken de bunu kullandığınız bir dil. Bugün yok artık. Öyle kimse konuşmuyor bizde. O yüzden
yani
algılayamıyoruz
biri
onu.
Biri daha çok konuşulurken öbürü yazılırken kullanılan bir dil.
Bir saray dili var. Ki saray dili zaten yani bugünkü gibi yazının çok aktif olduğu bir kültür değil. Onu öyle kabul etmeliyiz. Bugün artık yazışarak anlaşıyoruz. O günler öyle değildi. Bir saray dili, yüksek konuşma dili var Osmanlıca'nın. Bir yüksek yazma dili var. Şiiri var. Daha ileriki yüzyıllarda gazetelerde kullanılan orta düzey Osmanlıca var. Hı hı. Bir de basit ticari yazışmalarda kullanılan Osmanlıca var. Bunun yanı sıra halkın kullandığı Türkçe var.
Evet.
Şimdi Türkçe, Osmanlıca ile Türkçe aynı dil, yani ana dili Türkçe olan birinin aynı zamanda Osmanlıca konuşabilmesi pek mümkün değil. Hı hı. Hele hele o yüksek Osmanlıca'da konuşabilmek çok ciddi eğitimler gerektiriyor. Sebebi de şu. Arapçadan bir dil kuralını alıp Farsçadaki başka bir dil kuralına birleştirip onu yarı Türkçe yarı Arapça bir kelimeyle ifade etmiş Osmanlıca.
O zaman,
bugün hayal etmek bile zor.
Ya zor. O zaman milletimiz için de önemi çok büyük olmuş o dönemde.
Tabii,
değil mi?
Tabii. Ve Arap kökenli Osmanlı alfabesine bakarsak aslında Araplardan ve Farslardan farklı kullanılıyor ama bizim için temel sorun şu. Arap alfabesi Arapçanın kendi alfabesi. Hı hı. Arapça bizim bükümlü dil dediğimiz, yani kendi içinde vezne olan, hani Arapça bilmeyenler için çok anlamlı olmayabilir ama en kolay örneği şudur. KTB diye bir kökü vardır. Siz oradan kitap yaparsınız, mektup yaparsınız, katip yaparsınız. KTB bir üst kavramdır yazıyla ilgili. Siz oradan mektup yazılmış olanı da üretebilirsiniz. Katip yazanı da üretebilirsiniz. Bakın konuşurken bile çıkıyor ağzından, evet, ki Türkçe farklı. Türkçenin kökü aynıdır. Yaz, yazılmış, yazan, yazar, yazıcı gibi yazmaktan biz ekleyerek dilimizi oluştururuz. Hı hı. Şimdi böyle dillerde aradaki bizim işte ünlü dediğimiz harf değeri olarak A, E, I, I, O, U, Ö, Ü olanlar çok büyük önem taşır. Çünkü onlar olmazsa, onları net bir biçimde ifade edemezsek, konuşurkenki gibi yazamazsak örneğin, evet, anlam çok karışır. Şimdi Arapçanın böyle bir derdi olmadığı için kendine öyle bir dil alfabet üretmiş. Şimdi biz 2, 4, 6, 8 tane ünlüyü sadece 3 tane harfle karşılamaya çalışıyoruz. Bu çok klasiktir ve siyaseten bu işe yaklaşanların en büyük tartışma konusudur. Evet. Bu önemlidir, hayır önemli değildir, üstüne işaret koyarsınız falan gibi açıklamaları var. Ancak temel olarak Osmanlıcayı, Osmanlı alfabesini bugünkü Türkçeyi yazmak için kullanırsanız alfabe yetersiz. Yok eğer usulüne uygun olsun canım, biz biraz da Osmanlıcaya yakın duralım, Osmanlıca tamlamaları kullanalım örneğin derseniz, bu sefer de bugünün ihtiyaçlarını karşılamayan bir dille karşı karşıyayız demektir.
Evet.
Bu şuna benziyor, kabaca benzetirsek eğer. Diyelim ki, sizden örnek vereyim, diyelim ki iş yerine gelirken siz, babanızın iş yerine giderken giydiği takım elbiseyi giymek istiyorsunuz. Babanıza yakışırdı, gayet de uygundu, mevkine uygundu, iyiydi, o zamanlar iyi kullanılmıştı. Bugün sizin için uygun olabilir mi? O elbise ne kadar size uyarsa Osmanlı alfabesi de bugünkü Türkçe'ye aslında o kadar uyar. Ha, zorlasak yapabilir miyiz? Hayatta her şey mümkün. Fakat Türkçe ile ilgilenen insanların çok rahat söyleyebileceği şey, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine geçtikten sonra okuma yazma yeterliliğinin arttığını görüyoruz.
Hı hı. Bu çok önemli.
Çok önemli.
Bu çok önemli. Zaten modern dünyada yer almasına öncülük etmesi dolayısıyla Atatürk tarafından, değil mi?
Tabii,
kabul edilmemiş mi?
Yani şöyle, aslında bu işin bir Cumhuriyet sonrası dönemi var, bir Cumhuriyet öncesi dönemi var, çok dile getirilmiyor. Yani ikinci Mahmut'tan beri dile getirilen, evet, bir şey aslında. Abdülhamit zamanında da çalışmalar yapılmaya gayret edilmiş. Fakat Osmanlıca daha çok dinle örtüştürüldüğü için dini, örneğin Şeyhülislamlarla tartışmalar bitmemiş. O dönemde adım atamamışlar örneğin. Fakat tabii Cumhuriyet gibi bir dönüşüm yaşandıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da yazdırdığı ve olamaz, bunlar yapılamaz, sen de kimseye bahsetme diyerek arkadaşı tarafından kapatılan meşhur mektubundaki maddelerden biri. Dil devrimi yapılacak ve alfabe değiştirilecek. Alfabenin değiştirilmesi 1928, dil devrimi 31. Dolayısıyla aradaki yıllarda Türkçenin sadeleştirilme hikayesi. Şimdi biraz hayalimizde canlandırmamız lazım hakkını verebilmek için, evet, alfabenin. Durum şu, hiç kimsenin hayal edemediği bir şey yapıyorsunuz. 9 kişisiniz. 9 kişilik bir ekip Mayıs 1928'de bir araya geliyor. 3 Mayıs. Bunların arasında yazarlar var. Falih Rıfkı Atay gibi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi. Ama bizim için önemli isim, pek adını bilmediğimiz İbrahim Necmi Dilmen'dir. Hı hı. İbrahim Necmi Dilmen, Ç harfinin de bulucusu. şöyle, şimdi biz bugünkü alfabeyi bilerek baktığımız için anlayamıyoruz onların ne yaptığını. Bu şuna benziyor. Bugünkü alfabeyi bırakalım, Osmanlı alfabesini de almayalım. Dünyadan evet, yeni bir alfabe alalım.
Evet.
Bize bu vazife verilsin ve bunun için araştırma yapmaya başlayalım. Hangisini seçersiniz? Yeni bir tane mi oluşturursunuz? Örneğin yeni bir harf yapacak olsanız onu nasıl belirtirsiniz? Hangi sese, hangi şekle karşılık getireceksiniz?
Evet.
Yani bu 9 kişinin yaptığı olağanüstü bir şeydir. televizyon dizisidir. Bana sorsanız olağanüstü bir sinema filmidir.
Evet.
Hakikaten çok özel bir şey yapmışlar. Yani bu bir şifreyi çözmek değil, yeni bir alfabe oluşturmuşlar.
Müthiş bir belgesel olur aslında.
Kesinlikle ve Ç harfinin bulunması da o kadar kolay bir şey değil.
Evet.
Çünkü işte Fransızca'da söylenenler 4 harfle, Almanca'da 3 harfle karşılığı gelen bir şeyi. Hı hı. İşte C ile Ç'nin söyleniş yerleri farklı, çengel koyalım. Bugün dalga geçiriz. Aman efendim işte bulmuş, altına da çengel koymuş, olmuş harf değil. Çünkü biz bugün onu biliyoruz.
Evet.
Hakikaten harf devriminin anlamını keşfetmek isteyen insan için iyi bir egzersizdir.
Evet.
Bugün ülkeyi yöneten kişi tarafından şahsen size böyle bir görev verilse ve bunun için de dense ki bir yılı bulmasın. Aylar içinde
hem
bulacaksınız. Bakın Mayıs'ta oturmuşlar, Kasım'da devrim yapılmış.
Ya.
Yani hepi topu 6 aydır zorlarsanız. Evet. Bunun için ülkenin en yetkili ağzı tarafından bir vazife verilse ve ufku tamamen size teslim edilmiş bir iştir. Öyle ki Atatürk İbrahim Necmi Dilmen'den öğrenir alfabeyi. Yani bu insanların devleştiği nokta bence budur. Hı hı. İyi bir örnektir. Ülkenin bugün Cumhurbaşkanımız var, böyle bir görev tevdi etse ve biz karşılığında kendisine öğretecek kadar alfabe öğrenmek sorumluluğunda olsak nasıl bir basınç hissederiz üstümüzde?
Evet.
Nasıl bir görev ağırlığıdır bu? Fakat bu insanlar yapmışlar. Ve İbrahim Necmi Dilmen çok önemli çalışmaları olan, aslında hukukçu biridir. Bu yüzden de çok eleştirilen isimlerden biri. Fakat hukuk derslerinin yanı sıra yine bugün biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Hala bugün avukat tanıdıkları varsa deneyebilirler. Türkçeyi en iyi kullananlar hukukçudurlar. Çünkü hukukçular yazı üzerinden ifade eder. Öyle Amerika'daki avukatlar gibi mahkemede konuşmuyorlar. Bizim
evet.
Avukatlarımız yazıyorlar. Yazı diline çok hakimler. Aynı üslup o zaman da vardı. Ve dolayısıyla disiplinler arası desteğin de getirdiği bir artı merakla İbrahim Necmi Dilmen alfabenin en önemli karakterlerinden biri olmuş aslında yaratım sürecinde. Bizim açımızdan nedir bugün bakarsak? Çeşitli rivayetler var, işte nüfusun yüzde şu kadarı okuma yazma biliyordu, bu kadarı bildi. Hayır, bu kadarı biliyordu. Tartışmalar devam ediyor maalesef. Fakat bizim açımızdan durum şudur. Bugün kendi özgün alfabemize en yakın ses değerine sahip alfabeye sahibiz. Bizim ülkemizde araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir alfabeye sahibiz. Ve daha önemlisi, çok erken yaş gruplarına öğretebileceğimiz bir alfabeye sahibiz. Hatta artık sosyal medya, ekranlar ve televizyon sayesinde çocuklar o kadar erken okuma yazma öğreniyorlar ki biz de çocukların okuma yazma öğrenmesini durdurmaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani işte 6,5-7 yaşında okula gelen bir çocuk 5 yaşında çözebiliyor bugün. 4 yaşında çözebiliyor, hı-hı, okuma yazmayı. Hı-hı. Eğer seyrederse, hatta annelere çocuklar okulda sıkılıyorlar, sakın öğretmeyin, ana sınıfına kadar okuma yazmayı öğretmeyin diyebiliyor. Anne baba eğitimliyse
evet,
doğal olarak
evet,
öğreniyor çocuklar. Dolayısıyla aslında bu şunu getiriyor. Her bir sesin şekil olarak karşılığını bulabiliyoruz. Ve buna da okumaya bir harf öğreteni 40 yıl kölesi olduğumuza, hı-hı, göre buna da bizim bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Her, hı-hı, ne kadar biz 1 Kasım'ı bir bayram olarak kutlamıyor olsak bile, inşallah bir senarist ya da yapımcı sesimizi duyar, hakikaten bir alfabe filmini izleriz. Çok bambaşka, hı-hı, bir macerası
var. Ç'nin öyküsü.
Evet, Ç'nin öyküsünü dilerim izleyebiliriz bir gün.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de söyledik ya, işte tarihimizi çok iyi bilmiyor ama doğru öğrenmek zorundayız ki.
Kesinlikle.
Umarız bu tür belgesellerde olur. İyiyi ve doğruyu daha kolay, daha çabuk öğrenebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bu güzel bilgileri
ederim.
Bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız
olun,
için. Sevgili Elif Berna Kutlu'da haftaya yine birlikteyiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.